Ayrım 9.
Ah benim biricik gelinim, artık ayrılmamız gerekiyor. Kasım'ı tamamen yitirdin. Ne yapalım? Ölenin ardından ölünmez ki. Hayatın boyunca o dul peçesini taşıyamazsın. Artık her şey bitti ve sen de gitmelisin. Evet, gitmekten başka yapacağım bir şey yok. Hayır, sana asla darılmam. Sen isteyerek ya da bir kapris soruna gitmeyeceksin ki. Kader böyle istedi. Ah bu kader, bu kader. Biliyor musun, senden ayrılmak benim için ne kadar güç olacak? Biz seninle ana kız gibiyiz. Gittiğin zaman öz kızımı gelin eder gibi göndereceğim seni. Mutluluğun için dua edeceğim. Yaşamak, mutlu yaşamak senin hakkındır. Gençsin, güzelsin. Kendine mutlaka bir eş bulursun. Yeter ki iyi bir insan olsun. Kasım'ın yerini doldurabilir mi? Bunu nasıl bilebiliriz? Ben evde yapayalnız kalırım. Dünyada yapayalnız. Bunu düşünmek bile beni ürpertiyor. Bu yaşlı dönemimde beni avutacak bir şey de yok. Bana bir torun vermeye vaktin olmadı. Böyleyse senin için belki daha iyidir. Sen beni düşünme. Benim gibi bir ihtiyar yüzünden gençliğini niçin vahvedeceksin? Ben yaşımı yaşadım artık. Gitmeye karar verdiğin zaman bana söyle yeter. Serbestsin. Canın ne zaman isterse o zaman gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Seni hiç unutmayacağım. Çünkü seni seviyorum ve sana teşekkür borçluyum. Yürürken aklımdan işte bunlar geçiyordu. Ve bunları Aliman'a gerçekten söylemek istiyordum. Aliman da benim düşüncelerimi tahmin ediyordu sanırım. İki insan birbiriyle tam bir uyum içinde yaşarsa, konuşmadan ya da yarım sözcüklerle bile anlarlar birbirlerini. Yine de bana bir şey söylemiyordu. Yarım kalan ve öylece bırakılan yoldan geçiyorduk. Aliman ve Kasım'ın ev yapmak için hazırladıkları arsaya bir göz attım. Avluda 5 yıl önce taşınmış taş yığınlar hala öylece duruyordu. Tuğlalar, kerpiçler çatlamış, kırılmış, molası haline gelmişti. Savaş başladığı günden beri yarım kalan yolda kimsecikler yoktu. Her yaz yarım kalmış evleri, dul avrat otları ve pazılar kaplıyordu. Duvarlar yıkılmış, dağılmış, içeride böğürtlenler çıkmış ve dalları pencerelerde koca koca delikler açılmasına sebep olmuş. Sonbahar başlarına kadar o evlerin bahçesine bir kazık çakar ve danaları bağlardı. Danalar dolaşıp durur. Tavuklar, horozlar eşelenir. Her yeri kazar, tuzu toprağa kaldırırlardı. Zaten bu kanatlılar terk edilmiş yapıları, mezarları pek severler. O saatte de orada duvara, mezar taşlarına konar gibi tünemiş, sere serpe güneşleniyor, alçak seslerle gurkluyor, sanki bir şeyler konuşuyorlardı. O yeni mahalleyi ıpıssız görünce şaşırdım. Allah'ım, burada yuva kurup yerleşmek isteyenler şimdi neredeler? Kader zavallı Kasım'ı burada ilk yuvasını kurmasına izin vermedi. İçimde büyük bir boşluk hissettim. Yüreğim yine acılarla doldu. Aliman koluma girmiş bana destek oluyordu. Anlamlı bir gülümsemeyle şöyle dedi. Ana, yine mi umudunu yitirdin? Hayata hiç mi güvenin kalmadı? Kendini koyverme ana. Anlıyorum, çok zor. Ama sen benim cesur anamsın. Sen benim... Sözünü kesti. Söylemek istediği şeyi söylemekten vazgeçti. Sadece acı bir gülümseme belirdi dudaklarında. Sonra sen benim çok, çok iyi anamsın dedi. Gel şu tümsüye oturup biraz gevezelik edelim. İşte şimdi bana kararını bildirecek, artık benden ayrılacağını söyleyecek diye geçirdim aklımdan. Yakıcı bir dalga kapladı vücudumu. Ona ve kendime duyduğum bir acıma duygusuydu bu. Titrek sesime hakim olmaya çalışarak, peki Aliman dedim, oturalım ve biraz gevezelik edelim. Yolun kenarındaki tümseye oturduk. Gelin kaynana, geleceğimiz hakkında bir karara varmak için baş başa vermiş gibiydik. Aliman gözlerini yere indirdi, içini çekti ve konuşmaya başladı. İşte o lanet olası savaş nihayet bitti. Şimdi sen kendi kendine herhalde bizim hayatımızın, geleceğimizin ne olacağını soruyorsundur. Sustu. Ben hiçbir şey söylemedim. Aliman başını kaldırıp yüzüme baktı. Çok ciddiydi. Hiç üzülme ana dedi ve masum bir gülüşle konuşmaya devam etti. Artık bizim için bir tutamlık, bir kırıntı kadar bile mutluluk olamayacağını sanıyorsun. Evet, bir evden 4 erkeğin gitmesi, hiçbirinin dönmemesi olur şey değil. Ama bekle anacığım, bırak konuşayım. İştenlikle söylüyorum ki maksadım seni avutmak, teselli etmek değil. Kendimi de aldatamam. İnan bana, kalbimden geliyor da söylüyorum. Caynak dönecektir. Onun öldüğünü söylemiyorlar ki. Kayıp olduğunu söylüyorlar. Demek ki ölmemiş, öldüğünü gören yok. Belki esir düşmüştür. Ya da partizanlarla ormanda gizlenmiştir. Ama artık beklemediğimiz bir anda geliverecek. Belki bir yerde ağır yaralı olarak bulunuyor, haber veremiyordur. Her şey olabilir. Göreceksin, güzel bir günde karşımıza çıkıverecek. Bekleyelim ana, onu ölmeden mezara gömmüş duruma düşmeyelim. Benzer olaylar olmadı mı? Sen kendin de duymuşsun. Esir olduğu, kayıp olduğu söylenenler değil, resmi yazıyla öldüğü bildirilenler arasında bile sağ salim dönenler olmuş. Baksana, Sarı Vadi'de bulunan komşu Kazak köyünde ne oldu? Yas tuttular, ölü aşı verdiler ve sonra öldü sandıkları gençler sağ salim döndüler. Ben kuvvetle inanıyorum ki bizim caynak da yaşıyor ve yakında gelecek. Dört erkekten hiçbirinin geri gelmemesi olur şey değil çünkü. Bekleyeceğiz, bu kadar çok bekledik, biraz daha bekleriz. Benim için de hiç endişe etmene gerek yok. Senin gelinindim, şimdi ise bütün çocuklarının yerine oğlun oldum. Aliman sustu. Uzunca bir süre hiç konuşmadan oturduk. Mayıs'ın ortasındaydık. Uzakta, çok uzakta bulutlar toplanıyor ve hava iyice koyulaşıyordu. Sanki kara bir dumanla şişiyor gibiydi bulutlar. Çok uzak görünen o bulutların toplandığı yerde şimşekler çakıyor, gök kesik kesik gürlüyordu. Ufukta gökyüzü sağanak sağanak boşanırken beride güneş pırıl pırıldı. Serin yağmur kokusu bize kadar geliyor. Sağanak uzaktan vuran güneş ışınlarıyla parlayarak bir yerlere koşuyordu. Dağlara doğru ilerliyor, dağlardan tekrar yamaçlara iniyor, oradan bozkıra uzanıyordu. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Yağmurun serin rüzgarı çarpıyordu ateş gibi yanan yüzüme. Aliman'a hiçbir şey söylemiyor, konuşmuyordum. Benim ona söyleyebileceğim kelimeler de ufukta, sağanak sağanak boşanan bulutlardaydı. Parlak, gür ve apaçık olarak. Yağmur bolluk getirirdi. İnsanların karnı doyacak, yaşayacaklardı. Ben de yaşayacaktım onlarla birlikte. Bu iyimserliğimin sebebi yalnız Aliman'ın beni bırakıp gitmek istemeyişi bana acıması değildi. Bunun kadar, belki daha önemli bir sebep de savaşın bütün insanları katı, bayağı, acımasız, bencil, ruhsuz bir hale getirememiş olduğunu görmemdi. Savaş kanlı çizmeleriyle insanları 40 yıl çiğneyip ezebilir, onları öldürebilir, her şeyi yakıp yıkabilirdi ama insan denen varlığa baş eğdiremez, değerini düşürüp onu gerçek anlamda mağlup edemezdi. Benim Aliman da bir insandı. Umudunu, inancını yitirmemişti. Karanlık bir gecede düşman hatlarının gerisine paraşütle atlayan, sonra hiçbir iz bırakmadan kayıplara karışan Caynak'ın bir gün çıkıp geleceğine inanıyordu. İnsanlığa inanıyor, dünyanın bu derece adaletsiz olamayacağına inanıyordu. Onun inancını sarsmak, umudunu kırmak istemiyordum. Hatta bir çocuk gibi ben de inandım söylediklerine. Ya gerçekten yaşıyorsa, güzel bir günde çıkıp gelirse? Böyle inandığımıza göre bir gün çıka gelmesi hiç de mucize olmayacaktı. Ah ne kadar büyük bir mutluluk olurdu bu. O günü hayal ederek dalıp gitmişim. Sessizliği Aliman bozdu. Bahçedeki işi bitirmeden geldiğimizi önce o hatırladı. Ana, bahçede Savan bizi bekliyor. Hadi toprak kurumadan hemen gidelim dedi. Koşarak geldik sebze bahçesine. Öküzler Savan'ı sürükleye sürükleye çit kenarına gelmiş otluyorlardı. Aliman onları geri getirdi. Savan'ın bıçağını tekrar toprağa sapladık. İnsanın kendine gelmesi, işe sarılması için çok az şeye ihtiyaç duyması şaşırtıcı değil mi? Bazen iyi bir söz işitmesi yetiyor. Aliman'a da öyle olmuştu. Savaştan önceki haline dönüvermişti sanki. Cıvıl cıvıldı şimdi. Her sözü, her hareketi ve gülümsemesiyle tıpkı eski Aliman'dı. Küçük beşmentini çıkarıp bir kenara atmıştı. Eteklerini kaldırıp beline sıkıştırmış, kollarını sıvamış, ensesindeki yağlığı sıyırmıştı. Uzun kamçıyı sallıyor ve öküzlere bağırıyordu. Ayda Akbaş! Ayda kısa kuyruk. Aslında Aliman benim kendimi toplamama, işe, hayata sarılmama yardım etmek için böyle davranıyordu. O unutulmaz gündeki davranışının asıl sebebi buydu. Arada bir geriye dönüp bana bakıyor, gülümseyerek takılıyordu. Ana, sabana o kadar çok abanma. Toprak altındaki taşları da söküp çıkartacaksın. Gücünü iradeli kullan. 2-3 dönüş daha yapsak bahçenin sürülmesi bitecekti. Ama buna vakit bırakmadan yağmur geldi. Pıtır pıtır ses çıkararak neşeyle yağmaya başladı. Önce öküzlerin sırtına seyrek ama iri damlalar inmiş, biraz duralar gibi olmuş, sonra sağanak şarıl şarıl, gürül gürül akmaya başlamıştı. Bir anda bütün köyü kapladı ve karıştırdı. Tavuklar kanatlarını açıp gıdaklıyor, yavrularıyla bir kuytuya kaçıyor, kadınlar avluda iplere asılmış çamaşırları toplayıp evlere koşuyorlardı. Çocuklar ve köpekler aksine evlerden dışarı fırlayıp sokağa çıkıyor, yağmur altında yarışıyor, bağırışıyor, yağmur şarkısını söylüyorlardı. Sırılsıklam ıslanacağız, bir kuytuya gidip dinlemesini bekleyelim dedim Aliman'a. O başıyla hayır işareti vererek, bir şey olmaz ana dedi, eriyecek değiliz ya. Küçük bir kız çocuğu gibi sağanak şırıltısı altında gülüyor, bir yandan üven direği batırıyordu öküzlere. Onun neşesi bana da geçti. Ah yavrum ah, ışık gibi parlak, yağmur gibi tazesin. Mutluluk tam senin içindi, senin hakkındı. Ah kader ah. O gün Aliman'ın bütün bunları benim için yaptığını bugün çok daha iyi anlıyorum. Savaşı, üzüntülerimi biraz unutmamı, hayata daha iyimser bakmamı istiyordu. Yüzünü göğe çevirip ellerini de yukarı kaldırarak, bak ana bak, yağmur ne güzel diyordu. Bu yıl bolluk olacak, ambarlar dolacak. Hop hop, yağ yağmur yağ, doyur susamış toprağı, hop hop. Kamçısını hem havadaki yağmura hem de öküzlerin tüten sarılarına indiriyor, gülüyordu. Yağmur altında ne kadar güzel göründüğünün farkında değildi. İnce entarisi vücuduna yapışmış, göğüsleri diri diri meydana çıkmış, kalçası, vücudunun bütün hatları belirlenmişti. Gözleri mutluluktan parlıyordu ve yanakları al al olmuştu. Savaş, savaş, lanetler olsun sana. Bulutlar yön değiştirdiği için yağmur seyrelmeye başladı ve Aliman da sustu. Sağnağın koşup gittiği yöne üzülerek bakıyor, gittikçe azalan yağış sesini dinliyordu. Sağnak çayın ötesine geçince şarıltısı duyulmaz olmuş ve hızla uzaklaşmıştı. Aliman derin bir iç çekti. Kasım'ı mı hatırlamıştı o an? Başka bir şey için mi iç çekiyordu? Sonra bana dönüp yine gülümsedi. Ana, böyle bir yağmurdan sonra mısırları ekmenin tam zamanı dedi ve eve koştu. Az sonra ıslatılmış mısır dolu küçük bir kova ile geri geldi. Şişip irileşmiş mısır taneleriyle avcunu iyice doldurdu. Ana dedi, bu mısırlar büyüyüp sütlenince ve kuruyup sertleşmeden gelmeli caynak. O günü hiç unutamam. Güneş bulutların ardından yeni doğmuş bir çocuk gibi göründü. Yağmurdan yıkanmış, pırıl pırıl olmuştu. Aliman sabanın açtığı ve çamurlaşan çizgiden çıplak ayakla yürüyor, her iki adımda bir durup mısır tanelerini serpiyordu. Mısır taneleriyle birlikte umut, iyilik, hasret tohumlarını da ekiyordu. Göreceksin ana diyordu. Benim kehanetim doğrulanacak. En sütlü koçanı caynak için kendi ellerimle kızartacağım. Bu sütlü koçanlar için benimle her zaman kavga ederdi. Hatırlıyor musun? Bir gün bana vermemek için bir koçanı ateşten kapmış, ceketinin altına, koynuna sokup kaçmıştı. Mısır karnını öyle yakmıştı ki arı sokmuş gibi kıvranıyordu. Bir kova suyu karnına dökmek zorunda kaldı daha fazla yanmamak için. Ben de ona yardım edeceğim yerde katıla katıla gülüyor, oh olsun, oh olsun diyordum. Hatırlıyor musun ana? O olayı hatırlayıp gülüyordu. Bana da hatırlattığı için sağ olsun. Evet Tolganay, caynakı çok beklemiştiniz. Çok bekledik toprak ana, mısırlar da bekledi. Bir kere, iki kere, üç kere sütlenip de üç kere kurudular ve caynak gelmedi. Hiçbir haber de alamadık. O üzüntümü paylaşmak için, gözyaşları içinde sana geldiğim günleri hatırlıyor musun? Çok geldin Tolganay, çok geldin. Gelininin gençliği heba oluyor diye de ağlıyordun. Benden bir öğüt, bir fikir istedin. Ama ben sana yardım edemezdim ki Tolganay. Bugün bile sana söyleyecek bir şey bulamıyorum. Zaman kendi akışında sürüp gidiyordu. Kolhozda işler bir düzene girmiş, hayat şartları kolaylaşmıştı. Artık savaşı daha az anıyorduk. Onun yüreğimizi açtığı derin yaralarda kapanmaya başlamıştı. Aliman ve ben kolhozda çalışmaya devam ediyorduk. Ben sorumluluklarımı cepheden dönen erkeklere devretmiştim. 3 yıl siz olmadan çalıştım. Sıkıntılardan, üzüntülerden bol bol payımı aldım. Ama işte artık geldiniz, görevi teslim alın dedim gençlere. Bana da artık izin verin de emekli olayım. Şu son yıllarda iyice çöktüm, ihtiyarladım. Ama yine de size elimden gelen yardımı yapmaya devam ederim elbet. O günün gençleri bana şef ana, başımız ana dediler. Bu bana duydukları saygının ifadesiydi. Hayat normale dönmüş görünse de Aliman ve ben henüz huzura kavuşmuş değildik. Belki kimse fark etmiyordu ama yüreğimiz yine parça parçaydı ve hep aynı şeyi düşünüyorduk. İlk bakışta gerçeği kabul etmek, hayatımızı istediğimiz gibi bir düzene sokmak için kararlar almak çok kolay görünüyordu. Aslında kolaydı da. Eğer Aliman kadar iyi olmayan başka bir gelinim olsaydı, onunla daha fazla bir arada yaşamamızın hiçbir yararı ve gereği olmadığını apaçık söylemekte hiç tereddüt etmezdim. Vakit geçirmeden bir koca bulmasını ve evden ayrılmasını söylerdim ona. Ama böyle bir şeyi Aliman'a söylemek hiç de kolay değildi. Kelimeleri ne kadar seçerek ve yumuşatarak kullanırsak kullanalım, meselenin özü değişmezdi. Katı ve kaba. Kendisi istemedikçe ona git diyemez, evden çıkaramazdım. Bir gün Aliman'ın anne ve babası Kayındı'dan dönerken bize uğramışlardı. Bunu fırsat bilip vicdanımın sesine de uyarak onlara Aliman'ın serbest olduğunu, gitmek isterse bunu hayır dualarımla kabul edeceğimi söylemeyi düşündüm. Ama bu konu açılınca daha başında Aliman kestirip attı. Ne yapacağımı ben bilirim dedi anne ve babasına. Gidip gitmemeye ben karar veririm. Bu benim meselem. Sizden rica ediyorum, bizim hayatımıza karışmayın. Onun bu çıkışından sonra söylediklerimden ve söyleyeceklerimden utandım ve yüzüne bakamadım. Ama benim küçük gelinim pek anlayışlıydı. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı ve konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi. İşte böyle birbirimize acıyarak, caynak dönecek umuduyla kendimizi aldatarak geçiyordu günlerimiz. Bu umut zamanla azaldı ama çok geçti artık. O olay nasıl oldu bilemiyorum. Bizim köyümüz sürülerin geçtiği yolun kenarındadır. Her bahar koyunlar yaylaya, dağlara çıkarken buradan geçerler. Sonbaharda ise dağlardan inip bozkıra giderler. Bazen çobanlar hayvanlarını dinlendirmek için bizim köyde birkaç gün kalırlar. 1946 yılının sonbaharında komşu köyden genç bir çoban gelip geçti. Kurak topraklardan geliyor, bol ot bulabileceği otlaklara gidiyordu. Sırtında eskice, gri bir kaput olduğu için askerliğini yaptığı da belliydi. Güzel bir atı vardı. Tüfeği omuzunda, kürkü eğerin terkisinde asılı dururdu. Köyden atını koşturarak geçerdi. Sadece geçer, durur eğlenmezdi. Zaten pek çok atlı gelip geçtiği için ona da pek dikkat etmiyorduk. Ben onu hiç tanımıyordum. O yılın sonbaharında köyde düğünler oluyordu. Ailelerden biri evlenen oğullarından birinin şerefine bir kökpar oyunu düzenlemişti. Yukarıda sözünü ettiğim çoban, usta bir binici ve oyuncu olduğunu göstermiş, Aliman ve ben evde düğüne gitmek için hazırlanıyorduk. Aliman içeride giyinirken dışarıdan dört nala koşuş sesleri geldi. Sonra avlu kapısının önüne küt diye bir şeyin düştüğünü duydum. Koşup çıktım dışarı, o çobanı gördüm. Atı soluk soluğaydı ve hırsından yerinde duramıyor, şaha kalkmak, fırlayıp koşmak istiyordu. Çobana gelince pek mağrur duruyordu eğerin üzerinde. Kırbacını dişleri arasına almış, kazağının kollarını sıyırmış, kökpar avlu kapısının tam önündeydi. Bu oyunda kökparı kapan yiğidin onu sevdiğinin bahçesine ya da kapısı önüne bırakmak hakkıdır. Ben bilmem neden, ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Sadece dilime geleni söyledim. Bu niçin evlat? Burada kim oturuyor? Sen kimi arıyorsun? Bir şeyler mırıldandı, kökparı elinden düşürdüğünü de söyledi kekeleyerek. Sonra yere eğilip kökparı kaptı, atın başını çevirdi, yolun yukarısına doğru sürüp gözden kayboldu. Az sonra onu kovalayan rakipleri de geldi. Çobanın gittiğini görünce onun izinden dört nala sürdüler atlarını. İşte hepsi bu kadar. O günden sonra çobanı hiç görmedim. Ama biraz incindiğimi söyleyebilirim. Madem ki kökparı getirmişti, geleneklere göre onu ev sahiplerine bırakması gerekirdi. Belki kökparı bırakmadı da elinden düşürdü diye de düşündüm. Ama niçin yolun ortasına düşmemiş de tam bizim kapının girişine düşmüş? Ne demek oluyordu bu? Aliman giyinip çıktığı zaman her şeyi bir anda kavradım. Çiçekli bir çevre sarmıştı boynuna. İpek entarisini giymişti. Bana kaçamak bir bakıştan sonra başını eğdi. Biraz mahcup olmuştu. Gel ana, gidelim dedi. Çobanın geliş sebebi artık pek açıktı. O anda birkaç günden beri Aliman'ın su almak için ta çaya kadar gittiğini hatırladım. Oysa arka avlunun hemen yakınından geçen arkın suyu boğuldu. Aliman dereden oldukça geç dönüyordu. Yüreğim acı verecek şekilde sıkıldı. Kıskançlıktan mı? Hayır. Gelinimin gençliğini yitirmeden bir koca bulması için Allah'a dua ediyordum hep. Ama yine de kendi öz kızımı evlendirecekmiş gibi bir kaygıya kapıldım. Onun yanılmasından, aldatılmasından korkuyordum. Kendini yeni yuvasında nasıl hissedecekti? Kiminle beraber olacaktı? Düğünden dönerken ve sonra evde bunları düşündüm hep. Aliman, bu adamı iyi tanıyor musun? Kimdir? Bak küçük kızım. Çok acele karar verme. Önce onu iyice tanımaya çalış. Aliman'a söylemek için aklımdan bu sözleri geçiriyordum. Onun mutluluğuna engel olmamak için ne yapmalı, nasıl davranmalıydım? Konuyu yüz yüze konuştuğumuz zaman Aliman'ın sıkılmaması için, kendisini serbest, rahat hissetmesi için ne yapmalıydım? Onunla her zamanki gibi konuşmaya gayret ediyor, rahat etsin diye şakalaşıyor, onu kınamadığımı anlatmaya çalışıyordum. Ama bütün çabalarıma rağmen benim çektiğim sıkıntıyı anlıyordu. Akşam Aliman kovayı aldı ve su getirmek için çaya gitti. Ben de o zaman rahat bir nefes aldım. Gitsindi. Buluşsun konuşsunlardı. Ama pek çabuk döndü. Çaya gitmemiş, kovayı arktan doldurmuştu. Ana dedi kovayı yere koyarken, ben su ısıtacağım, sen de başını yıkayacaksın. Acelesi yok kızım dedim. Yarın bütün gün vaktim olacak başımı yıkamak için. Ama sen dışarı çıkmak istiyorsan, sözümü kesti. Yarın iş günü, vaktimiz olmayacak. Saçlarını yıka anne. Ben örgülerini tarakla açar, sana yardım ederim. Büyük bir lenger su ısıttıktan sonra Aliman, kendi kendine yıkanmasını bilmeyen küçük bir kızmışım gibi bana yardım etti. Saçlarımı önce yoğurt sürüp yumuşattı. Sonra kokulu sabunla yıkadı. Durulayıp durulayıp tekrar tekrar yıkadı. Yanımdan hiç ayrılmıyordu. Suyu değiştiriyor, sıcak suyu soğuk suyla karıştırıp ılıştırıyor, ibrikle başıma döküyordu. Başka zaman olsa bu kadarına sabredemezdim. Ama o akşam randevusunu kaçırmış olmasından kendimi sorumlu tutuyordum. Bunun için üzgündüm. Aliman ise halinden pek memnun görünüyordu. Saçımı tararken bana şöyle dedi. Eskiden yani gençliğinde saçların pek gür, örgülerin de ağırdı değil mi? Başım usulca okşuyor, avcunun içini yüzüme tatlı tatlı gezdiriyordu. Gözlerim yaşla dolduğu için başımı kaldıramıyordum. Bu davranışıyla herhalde bana veda ediyor diye geçiriyordum aklımdan. Sonra saçlarımı örmeye başladı. Gidip sandıktan Kasım'ın vaktiyle kendisi için aldığı kokuyu getirdi. Onu saçlarıma süreceği zaman itiraz ettim. Yapma Aliman, sakın yapma. Benim yaşımda bir kadın için çok ayıp olur. Benimle alay ederler. Beni dinlemedi bile. Büyük bir neşe içinde başıma, boynuma, yüzüme döküyordu kokuyu. Küçük şişede bir damla parfüm kalmadı. Sonra beni kucaklayıp öptü. Karşıma geçip bir güzel süzdü.